Ayrım 17, Marslı, Andy Weir, sayfa 193, günlük girişi sol 120. Hala hayattayım ve şimdi yüzey aracının içindeyim. İşler pek de planladığım gibi gitmedi ama ölmedim de. Yani bu da bir başarı. Hava kilidini açarken sıkıntı çıkmadı. 30 saniye içerisinde yüzeye çıkmıştım. Hava doğru zıplayarak bu yer çekiminde hareket etmenin en hızlı yolu giderken enkazın arasından geçtim. Yırtık ben de dahil her şeyi cidden sağa sola fırlatmıştı. Önümü görmek zordu. Kaskımın ön yüzü üstün körü yamayla kaplıydı. Şansıma kolumda bir kamera vardı. NASA GDF elbisesindeyken bir yere bakmak için bütün vücudunuzu döndürmenin büyük bir zaman kaybı olduğunu keşfetti. O yüzden sağ kolun üzerinde ufak bir kamera yerleştirdiler. Gelen görüntü kaskımın içine yansıtılıyor. Bu da istediğimiz yere sadece kolumuzu o tarafa çevirerek bakmamıza olanak sağlıyor. Kaskın ön yüzündeki yama pek de düzgün ya da yansıtıcı özellikle değildi. O yüzden kamera yayınının dalgalı, çarpık bir versiyonuna bakmak zorunda kaldım. Yine de etrafımda neler olduğunu görmeme yetti. Doğruca eskiden hava kilidinin bulunduğu yere gittim. Orada kocaman bir delik olduğunu biliyordum ve oradan içeri girebilirdim. Orayı rahatlıkla buldum. Yırtık da az kötü değildi yalnız. Orayı düzeltmek çok uğraştıracak. İşte bu sırada planımın kusurları ortaya çıkmaya başladı. Kullanabileceğim tek bir kolum vardı. Sol kolum vücuduma dayalıydı ve elbisenin yarım kolu ise özgürce hareket ediyordu. O yüzden brandanın altına girerken brandayı havaya kaldırmak için sağlam olan tek kolumu kullanmak zorunda kaldım. Bu da beni yavaşlattı. Görebildiğim kadarıyla hub'ın içi tam bir kaos içinde. Her şeyin yeri değişmiş. Koca masalar ve ranzalar daha önceki yerlerinden metrelerce ötedeler. Daha hafif objelerin ise çoğu yüzeye uçmuş ve birbirine karışmış durumda. Her şey toprakla ve ezilmiş patates bitkileriyle kaplanmış. İleriye doğru yalpalayarak Martinez'in elbisesini bıraktığım yere geldim. Şaşırtıcı bir şekilde elbise bıraktığım yerdeydi. Yaşasın diye düşündüm safça, sorun çözüldü. Maalesef elbise bir masanın altına sıkışmıştı ve branda da masanın üzerine çökmüştü. Eğer iki kolumu da kullanabilseydim elbiseyi oradan çekebilirdim ama tek bir kolla bunu beceremedim. Zamanım da giderek azaldığından elbisenin kaskını çıkardım, onu bir kenara koyarak masanın altına uzanarak Martinez'in yırtık kitini aldım. Bunu kol kamerasının yardımıyla buldum, kiti kaskın içine koydum ve hemen oradan çıktım. Yüzey aracına ucu ucuna yetiştim. Yüzey aracının hava kilidi etrafı harika bir atmosferlik havayla doldurmaya başladığında kulaklarım düşen basınç yüzünden çınlıyordu. İçeriye tırmandıktan sonra yere kapaklandım ve bir süre derin derin nefes aldım. Yani şimdi yüzey aracının içindeyim. Büyük Pathfinder seferinde olduğu gibi. Ark, en azından bu sefer biraz daha iyi kokuyor. NASA muhtemelen benim için bayağı endişelenmeye başlamıştır. Muhtemelen hava kilidinin hub'a doğru hareket ettiğini görmüşlerdir. O yüzden hayatta olduğumu biliyorlar ama yine de durumumu bilmek isteyecekler. Ve şansıma Pathfinder'la iletişim kurmamı sağlayan şey bu yüzey aracı. Bir mesaj göndermeye çalıştım ama Pathfinder cevap vermiyor. Şaşırtıcı değil. Pathfinder'ın gücü doğrudan hub'dan geliyor ve hub şu an çevrim dışı. Dışarıda verdiğim kısa ve panik dolu mücadelede Pathfinder'ın bıraktığım yerde olduğunu ve enkazın ona kadar ulaşmadığını gördüm. Güç aldığında bir sorun çıkaracağını sanmıyorum. Şu anki durumdaysa asıl büyük kazancım kask oldu. Bu kasklar birbirlerinin yerine kullanılabiliyor. O yüzden kendi kırık kaskımı Martinez'inkiyle değiştirebilirim. Kesik kol sorun olmaya devam edecek. Ama sızıntının asıl kaynağı kaskın ön yüzüydü. Ayrıca yeni yırtık kiti sayesinde kolumu biraz daha reçine kullanarak kapatabilirim. Ama bu biraz daha bekleyebilir. 24 saatten fazla bir süredir uyanığım. Artık ani tehlike içerisinde değilim. O yüzden biraz uyuyacağım. Günlük girişi sol 121. İyi bir uyku çektim ve güzel ilerleme kaydettim bugün. İlk yaptığım kolumu tekrar yapıştırmaktı. Son yaptığımda reçineyi az kullanmak zorunda kalmıştım. Çoğunu kaskın ön yüzünde kullanmıştım. Fakat bu sefer sadece kol üzerinde kullanacağım koca bir yırtık kitim vardı. Kusursuz şekilde yapıştırdım. Hala tek kollu bir elbise giyiyorum ama en azından artık hava kaçırmıyor. Havamın büyük kısmını dün kaybettim ama geriye yarım saatlik oksijen kalmış. Daha önce dediğim gibi insan vücudunun çok oksijene ihtiyacı yok. Asıl sıkıntı basıncı muhafaza etmek. Bu kadar zamanda yüzey aracının GDF tankı doldurucusundan yararlanabildim. Elbisem hava kaçırırken bunu yapmam mümkün değildi. Tank doldurucusu acil durumlar için burada. Yüzey aracının planlanan kullanımı dolu GDF elbisesiyle yola çıkıp geriye hava arttırarak gelmekti. Uzun yolculuklar için hatta gece içinde kalmak için bile tasarlanmadı bunlar. Fakat acil durumlarla karşılaşılır diye dışarıya dolu hortumları koydular. İçeride yer zaten kısıtlı ve NASA havayla alakalı acil durumların çoğunun dışarıda olacağı sonucuna varmış. Fakat tankları doldurmak uzun sürüyor. Elbisem daha hızlı hava kaçırıyor. O yüzden kaskları değiştirene kadar burasını kullanamazdım. Şimdi içinde basıncı tutabilecek kadar sağlam bir elbiseye kavuşunca tankları doldurmak çocuk oyuncağıydı. Tankı doldurup elbisemin hala hava kaçırmadığından emin olduktan sonra sıra halletmem gereken birkaç acil işe geldi. Kendi el emeğime güveniyor olsam da iki kollu bir elbise istiyordum. Hava geri döndüm. Bu sefer acele etmeme gerek olmadığından Martinez'in elbisesinin üzerindeki masayı bir direk yardımıyla kaldırmayı başardım. Elbiseyi oradan çıkardıktan sonra yüzey aracına kadar sürükledim. Emin olmak için yaptığım kapsamlı kontrollerin ardından nihayet tamamen işlevsel bir GDF elbisesine sahip oldum. Bunu elde etmek için iki sefer yapmam gerekti ama sonunda başardım. Yarın hub'ı tamir edeceğim. Günlük girişi sol 122. Bugün ilk yaptığım şey yüzey aracının yanına kayalarda AOK yazmak oldu. Bu NASA'yı mutlu edecektir. Hasarı değerlendirmek için bir kez daha hub'ın içine girdim. Önceliğim yapıyı sağlam ve basınç tutar hale getirmek olacak. Ondan sonra bozulan aletleri tamir etmeye geçebilirim. Hub normalde arkı destekleyen ve zemin materyalinin düz kalmasını sağlayan esnek destek direklerinden yararlanan bir kubbedir. İç basınç bu desteğin önemli bir parçasıdır. O olmasa bütün yapı çökerdi. Direkleri inceledim, hiçbiri kırılmamış, sadece yan devrilmişler. Bunları yeniden birleştirmem gerekecek ama bu kolay bir iş. Bir numaralı hava kilidinin bulunduğu yerdeki delik kocaman ama başa çıkılmayacak gibi değil. Elimde mühür şeritleri ve yedek branda var. Bayağı uğraştıracak ama hub'ı tekrar eski haline geri getirebilirim. Bunu becerdiğimde gücü yeniden kuracağım ve Pathfinder'ı çevrim içi hale geri getireceğim. Ondan sonra NASA kendi başıma çözemediğim her türlü sorunu çözmeme yardımcı olacaktır. Bunlar beni endişelendirmiyor. Çok daha büyük bir sorunum var. Tarlam öldü. Basınç tamamen düştüğünden suyun büyük kısmı buhar olup havaya karıştı. Ayrıca sıcaklıkla donma noktasının altına düştü. Topraktaki bakteriler bile böyle bir felaketi atlatamaz. Mahsullerin bir kısmı hub'dan uzakta acil durum çadırlarının içindeydi. Ama onlar da öldü. Çadırlar hava ve ısıyı korumak için borularla doğrudan hub'a bağlıydı. Hub patladığında çadırlar da basınç kaybetti. Basınç kaybetmemiş olsalar bile dondurucu soğuk mahsulleri öldürürdü. Artık Mars'ta patateslerin soyu tükendi. Toprak bakterisinin soyu da öyle. Burada olduğum sürece tek bir bitki bile yetiştiremeyeceğim artık. Her şeyi planlamıştık. Tarlam bana sol 900'e kadar zaman tanıyacaktı. Bir ikmal roketi sol 856'da buraya varacaktı. Benim yiyeceklerimin bitmesinden çok önce. Tarla ölünce o plan da onunla birlikte öldü. Yemek paketleri patlamadan etkilenmezler. Çoktan yetiştirdiğim patatesler de ölmüş olabilirler. Ama hala yiyecek sayılırlar. Tam hasat zamanı gelmişti. O yüzden en azından böyle bir zamanda oldu bu patlama. Tasarruflu yiyeceğim porsiyonlar bana sol 400'e kadar yetecek. Ne kadar patates aldığımı görmeden patateslerin bana ne kadar yeteceğine dair bir şey söyleyemem. Ama bu konuda bir tahminde bulunabilirim. 400 tane bitkim vardı ve bunların her biri muhtemelen ortalama 5 patates verir. 2000 patates. Her biri 150 kaloriden hayatta kalmak için sol başı 10 tane yemem gerekiyor. Bu da bana 200 sol yetecekler demektir. Toplam sol 600'e yetecek kadar yiyeceğim var. Sol 856'ya kadar çoktan ölmüş olacağım. 15. bölüm. 0812 Watney Test. 0825 JPL alındı, bizi korkuttun. Aa, okey mesajı için teşekkür ederiz. Uydu görüntüleri üzerinden yaptığımız analizde bir numaralı hava kilidinin haptan tamamen koptuğunu gördük. Bu doğru mu? Durumun nedir? 0839 Watney. Eğer koptuğunu derken seni havan topu gibi fırlattığını demek istiyorsanız o zaman doğru. Alnımda ufak bir kesik var. GDF elbisemle alakalı bazı sorunlar yaşadım. Sonra açıklayacağım. Hapı tamir edip tekrar hava doldurdum. Ana hava tankları sağlamdı. Gücü eski haline anca getirdim. Tarla ölmüş durumda. Elimden geldiği kadar patatesi kurtardım ve onları dışarıya koydum. 1841 tane saydım. Bu bana 184 gün yetecek. Kalan porsiyonlarla birlikte sol 584'te aç kalmaya başlayacağım. 0852 JPL. Evet, biz de böyle olduğunu düşündük. Yiyecek sorunu konusunda çözümler üzerinde çalışıyoruz. Hap sistemlerinin durumu nedir? 0905 Watney. Ana hava ve su tankları zarar görmemiş durumda. Yüzey aracı, güneş tertibatı ve Pathfinder patlama alanının dışındaydı. Gelecek cevabınızı beklerken hap sistemleri üzerinde tanı işlemlerini çalıştırmaya başlayacağım. Bu arada şu an kiminle konuşuyorum? 0918 JPL. Houston'dan Venkat Kapoor, Pasadena mesajlarımı iletiyor. Bundan sonra seninle doğrudan yapılan tüm iletişimleri ben idare edeceğim. İlk önce oksijen verici ve su arıtıcıyı kontrol et. Onlar en önemli olanları. 0931 Watney. Yani? Oksijen verici sorunsuzca çalışıyor. Su arıtıcısı tamamen devre dışı. Tahminimce su içinde dondu ve borulardan birini patlattı. Eminim tamir edebilirim. Hub'ın ana bilgisayarı da sorunsuz çalışıyor. Hub'ın patlamasına neyin neden olduğu hakkında bir fikriniz var mı? 0944 JPR. Aklımıza gelen en mantıklı tahmin bir numaralı hava kilidinin yanındaki brandanın yıpranmış olması. Basınçlandırma döngüsü branda yırtılana kadar brandaya baskı uyguladı. Bundan sonra GDF'lere çıkarken 2 ve 3 numaralı hava kilitlerini dönüşümlü olarak kullan. Ayrıca sana kapsamlı bir branda incelemesi için bir kontrol listesi ve prosedürleri göndereceğiz. 0957 Watney. Yaşasın. Birkaç saat boyunca duvara bakma imkanım olacak. Aç kalmama için bir yol bulursanız bana haber verin. 10-11 JPL. Anlaşıldı. Bugün sol 122 dedi Bruce. Mars'a bir roket ulaştırmak için sol 584'e kadar zamanımız var. Bu 462 sol demek oluyor. Yani 475 gün. JPL'nin toplanmış departman yöneticileri suratlarını kırıştırıp gözlerini ovuşturdular. Bruce sandalyesinden kalktı. Dünya ve Mars'ın pozisyonları ideal değil. Yolculuk 414 gün sürecek. Roketi motora yerleştirmek ve denetimler 13 gün sürecek. Bu da roketi yapmak için geriye 48 gün kalmış demek oluyor. Bıkkın ve öfkeli fısıldamalar odayı doldurdu. İçlerinden biri "Tanrım" dedi. Bu yepyeni bir durum diye devam etti Bruce. Asıl odaklanacağımız kısım yiyecek olacak. Geriye kalan her şey bir lüks. Güçlendirmeli iniş yapacak bir uzay aracı yapmaya zamanımız yok. Bir sekici yapabiliriz sadece. O yüzden içine narin bir şey koyamayız. Göndermeyi planladığımız onca şeye elveda deyin. Motor nereden geliyor diye sordu atmosfere giriş işleminin başında olan Norm Toshi. The Eagle Eye Saturn roketi dedi Bruce. Gelecek ay fırlatılması planlanıyordu. NASA biz iticiyi alabilirim diye görevi beklemeye aldı. Eagle Eye ekibi bu konuda kim bilir ne kadar sinirlenmiştir dedi Norm. Eminim sinirlenmişlerdir dedi Bruce ama yeteri kadar büyük olan tek itici o. Bahsetmek istediğim bir noktada şu, tek bir şansımız var. Eğer bunda başarısız olursak Mark Watney ölür. Odadakilere baktı ve söylediklerinin sindirilmesini bekledi. Bize avantaj sağlayan bazı şeyler de var dedi nihayet. RS-4 ön ikmal görevleri için inşa ettiğimiz bazı parçalar var. Bunları onlardan çalabiliriz. Bu bize biraz zaman kazandırır. Ayrıca yiyecek göndereceğiz ve yiyecekler sağlamdır. Atmosfere girişte bir sıkıntı çıksa ve bu yüksek süratte roket çakılsa bile yiyecek yine de yiyecektir. Ayrıca doğru düzgün bir iniş yapmamıza da gerek yok. Watney gerekirse yüzlerce kilometrelik yolculuklara çıkabilir. Bizim sadece roketi onun erişebileceği kadar yakına indirmemiz gerekiyor. Böyle olunca da bunun standart sektirmeli ön ikmal görevlerinden bir farkı kalmıyor. Sadece biraz daha hızlı yapmamız gerekiyor. O yüzden işe koyulalım. 0802 JPL. Sana yiyecek ulaştırmak için bir proje hazırladık. Bir haftayı yakın süredir üzerinde çalışılıyor. Sen aç kalmaya başlamadan sana ulaştırabiliriz ama sıkı bir iş olacak. İçinde sadece yiyecek ve bir telsiz olacak. Güçlendirmeli bir iniş olmadan oksijen verici, su arıtıcı ya da diğer malzemeleri gönderemeyiz. 0816 Watney. Benden şikayet yok. Siz bana yiyecek gönderin. Ben mutlu olurum. Tüm hap sistemleri çalışır durumda şu an. Patlamış boruları değiştirince su arıtıcı da sorunsuz çalışmaya başladı. Su mevcuduma gelince geriye 620 litre su kalmış. 900 litre, 300 siz gönderdiniz, 600 litrede hidrazin indirgemekten suyum vardı. Yani süblimleşmeye neredeyse 300 litre su kaybettim. Yine de su arıtıcısı tekrar çalışmaya başladığından bu yeterli. 0831 JPL. Güzel, herhangi bir mekanik ya da elektronik sorundan bizi haberdar et. Bu arada sana göndereceğimiz roketin adı Iris. Rüzgar hızında gökleri ziyaret eden Yunan tanrıçasının adı. Ayrıca kendisi gökkuşağı tanrıçası. 0847 Watney. Eşcinsel roket beni kurtarmaya geliyor, anlaşıldı. Rich Purnell sessiz binada kahvesini yudumladı. Yazdığı program üzerinde son bir test uyguladı. Program testi başarıyla geçti. Rahatlamış bir halde iç geçirerek sandalyesinde arkasına yaslandı. Bilgisayarındaki saati kontrol ettiğinde kafasını salladı. Sabahın 3.42'siydi. Bir astrodinamikçi olarak Rich nadiren bu kadar geç saatlere kadar çalışırdı. İşi hangi görev olursa olsun onlar için tam yörünge ve güzergah ayarlamalarını hesaplamaktı. Genellikle bu bir projenin ilk adımlarından biri olurdu ve diğer adımlar yörüngeye bağlı olarak gerçekleştirilirdi. Fakat bu sefer sıra değişmişti. Iris'in yörüngesel bir yola ihtiyacı vardı ve kimse onun ne zaman fırlatılacağını bilmiyordu. Gezegenler zaman geçtikçe yer değiştirirler. Belli bir fırlatılma günü için hesaplanmış güzergah sadece o gün için doğrudur. Tek bir günlük fark bile roketin Mars'ı es geçmesi demek olur. O yüzden Rich'in bir sürü güzergah hesaplaması gerekiyordu. Iris'in fırlatılma ihtimali olan 25 günlük bir aralık vardı. Her biri için bir adet güzergah hesapladı. Patronuna bir e-posta yazmaya başladı. Mike diye yazmaya başladı. Ekte Iris'in birinci günden itibaren başlayan güzergahları bulunuyor. Güzergahların resmen kabul edilmesi için hakem incelemesi ve güvenlik kontrolüne başlamalıyız. Ayrıca haklıydı, neredeyse bütün geceyi burada geçirdim. O kadar da kötü geçmedi ama. Hermes için güzergah hesaplamanın zorluğunun yanında bu hiçbir şeydi. İşin matematiğine girdiğimde sıkıldığını biliyorum. O yüzden özet geçeceğim. Hermes'in iyon iticilerinin ufak ve sürekli itişini hesaplamak, ön ikmal roketlerinin büyük ve noktalı itişlerini hesaplamaktan çok daha zor. 25 güzergahın her biri 414 gün sürüyor ve sadece itiş süreleriyle açıları bakımında birbirlerinden ayrılıyorlar. Yörüngeler için yakıt gereksinimi neredeyse hepsi için aynı ve Eagle Eye motorlarının kapasitesinin kapsamında. Yazık aslında, Dünya ve Mars gerçekten çok kötü pozisyondalar. Hatta bu işin daha kolayı, Rich yazmayı kesti. Düşüncelere dalarak gözlerini uzaklara dikti. Dedi. Kahve bardağını alıp doldurmak için dinlenme odasına gitti. 17. ayrımın sonu. Sayfa 203.